Ayrım 34, Düzünden Candan Yazılar 1, 1967-1992, Can Yücel, sayfa 478. Yavuz Celio, Yavuz Deniz'i yara yara. Bu siyah dalaverasyonu sanırım istediği kadar parlamento halvetine, külhanına sokulsun. Aleverasyon içinde olmaktan kurtulamayacaktır. Nedeni ise manav müşteri ve zerzavat arasındaki üçlemin güçlemidir. Nasıl öyle olmasın ki? Sorun meyve hoşta, yani halde zaten hallolunmuş haldedir. Madem gayri Türk, gayri milli sanayi burjuvazimiz çaresizlik içinde, Amerikan siyasal ve ekonomik blokuna katılmayı, bent olmayı tek çare olarak görmektedir. Bundan böyle egemenler arasında kimse kimseye Moskova'ya, Moskova'ya diye fısıldayarak, ıslıklayarak bile bağıramayacaktır. Karanlıkta kalmak pahasına bile olsa. Türkiye'nin elektrifikasyonu bir science fiction, yani bilim kurgu romanı hikayesi haline gelmiştir çünkü. Işıktan korkanlar ampulü ortadan kaldırmayı icat edeceklerdir elbet. Ampul fabrikalarında grev bugünkü koşullarda işçinin görevi ise, grevi yasaklamak da işverenin görevidir, emniyeti icabıdır. Bu rejim karanlıkta göz kırpmaktadır. Böylece halkı şaşırtacağı, şaşı edeceği vehmindedir. Eski büyük konaklarda saraylılar kocaman kocaman sofralarda karşıdan gelen ayak seslerine karşı "Sesime gel, sesime gel" diye bağırarak birbirleriyle buluşup koklaşırlarmış. Bugünkü siyah tartışmaları da o temsil, anlarsın akabilinden. Gazetelerde yayımlanan metin bir naylon fatura, belki de bir kombinezon. Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarları istediği kadar şike şike diye feryat etsin, tabaklanmaya elverişli yüzleriyle kulüpçüler ve lüpçüler şaka şaka diye pişkinliğe vuracaklardır. Ve de Erbakan bildiği kadar Batı kulüpçüsü yakıştırmasına şut ata dursun. O hedef aldığı zömre kadiminden, Çerte de Orient'ten neşret ettiğini, o şark kumarhanesinden çıktıklarını öyle iyi bilmektedir ki. Bir de bir gün bakacağız ki U2 kılığına girmiş bir Goben zırhlısı, ineğin ve örneğin Kabil'e ya da Tahran'a iki keçi boku atmış. Ama nereden kalkmış, nereye uğramış, nereden benzin ikmali yapmış, ara ki bulasın. O Goben işte, bir de bakarsınız Dolmabahçe Sarayı'nın duvarına goblen halı olmuş, tutabilirsen tut Süleyman'ın perçeminden. Yavuz, Yavuz diye millet alkış tutar bir eyyam. Akıllarında işte o hesap. Yıllar sonra onu da ıskartaya çıkarıp cilet ederiz diye düşünüyorlar. Ama bu milletin tıraşa karnı tok, perdahlanmadık, bir kulağının arkası kaldı çünkü. Yavuz Celio, Yavuz Deniz'i yara yara, kolay gelsin. Lakin bu kızı alamazsın başına vura vura. O kız, o kızan kızıyor size çünkü. Ve de açtı gözünü. 11 Mayıs 1980. Ok değil de şiş mi yoksa? Bu CHP oldum olası garip bir partidir. Esrahtan garibanların partisi olmadığı için belki. Ama şimdiye dek garabette bu kadar ileri gitmediydi. Sanırım o da ahir zaman genel başkanları Bülent Ecevit sayesinde. Şiirdeki garip akımından sonra belki de o akıma yaşı yetip katılamadığından ötürü bu şairimiz siyasette bir garip akımı yarattı. Bence bu doğrultuda korkarım Orhan Veli'den de öte bir sürrealizm, gerçeküstücülüğü derekesine vardı şimdiden bile. Konuşmalarını dinleyip okuduğumda bir letrizm doruğuna da yakında varacağı kanısına varıyorum. Letrizm biliyorsunuz, sırf sese hatta harfe dayanan frenkkari bir şiir akımıdır. Yani bir çeşit harf atmaktır. Anlamı bir yana bırakıp seslilerle sessizler arasında çağrışımlardan çok tepkileri çağırıcı bir uyum, daha doğrusu dürtücü bir uyumsuzluk yaratma çabasıdır bu şiirde. Yüzyıllardır Kur'an-ı Kerim'i anlamadan dinleyen bir millet olarak bu akıma yatkınlığımız olduğu da söylenebilir bir bakıma. Ne var ki halkımız gitgide tımarının bellendiği bilincine varmak üzere olduğundan, zarftan çok mazrufa önem vermeye başladığına göre bu tarz lafazanlıkların hallaç yerlerine gitmeye mahkum olduğu kanısına varmakta mazuruz. Şu günkü haliyle CHP en sayılı başarısını sosyal demokrasiyi dünyanın hiçbir yerinde görülmedik bir hızla aşağı yukarı 2-3 yıllık bir süre içinde iflas ettirmekle göstermiştir. Gerçi sosyal demokrasiyle Türkiye yapısındaki bir ülkede Sayın Ecevit'e bolluğunu gözlemlediğimiz bir saf dillikle donanmadıkça bel bağlaması muhal bir sosyal, siyasal, farazi olmakla birlikte bunca kısa ömürlülüğüne erken inzalli babasına borçlu olsa gerektir. Anası için ise denecek tek söz belki yuvayı yapan dişi kuştur ama adamın yuvasını yapan da odur. Bunu çağlayan Ege Hanım'a atfedilebilecek hiçbir haset hissine tabii olarak kapılamayacağım için rahatça söyleyebiliyorum. CHP'yi kasıp kavuran illet halkın onu 214 milletvekilliği bağışlarcasına seçmesine karşın onun halkı seçmedeki tutukluluğudur. Yan yatmış yere bir kulağıyla toprağın diplerinden gelen gürültüleri dinler görünürken, yukarıdaki kulağıyla da patron takımının zırıltısına kulak kabartmakta, böylece kulağı kabara kabara da midaslaşmaktadır. Bu seçemezlik marazı uluslararası, sınıflar arası, partiler arası ilişkilerinden tutun, devletli dehşet karşısındaki tutumuna dek yansımaktadır. Bu sola, sağa, sol gözükme merakı CHP'yi fırtına tutulmuş bir dal üzerinde bir bukalemun renkbazlığına mahkum etmektedir. O yüzdendir ki bu parti iktidarda bulunduğu zamanlarda bile bir merkez kaç kuvvetin etkisi altında oraya buraya savrulmaktadır. Bu acayip manzaranın gerekçesi olarak da devletin âli menfaatleri ileri sürülmektedir. Ecevit kaptanlığını ettiği gemiden fareler hicrete başlamışken devlet kurtaran aslan pozunda kükrüye kükrüye bir hal olmaktadır. Safrası kabardıkça da partisinin en dinç unsurlarını, gemisini kurtarabilecek tayfalarını safra diye deryaya atmaktadır. Gemi bu gidişle kaptan köprüsünden Ecevit'in tek başına devlet nutukları atarak nefsi emaresini tatmin edeceği bir hortlak gemiye dönüşecektir. Bu meşhum gidişin en son safhası ise CHP'nin merkez kaçtı merkezinin faşist saldırmasına boyun kaptıran CHP'lilerin akıbeti karşısında gösterdiği uyuşmuşluktur. CHP zimamdarları bu kurbanlarla gamalı açlı dalgaları yatıştıracağı vehmi içinde midir nedir? Hala mı ne şiş yansın ne kebap diyorlar yoksa? Yoksa CHP amblemindeki o altı şey ok değil de kebap şişi miydi öteden biri? 17 Mayıs 1980 İkket. Şu başlıktaki kısaltma ileri gitmeyen kadınlarla erkekler derneği demek. Hadi yine bir fıkraya başlayalım Amudi fıkkaramız adına. Büyük öykücümüz İttihat Terakki'den CHP Genel Sekreterliğinden doğup büyüyüp ölme, o değerli çizmeli kedi Memduh Şevket Esendal bir öyküsünde mealen şunu anlatır. Ahmet Bey adında bir zat vakti halinde sebze halinde feminizm diye bir laf işitmiş ve bu lafın tabirini bulmaya girişmiş. Soruyu yönelttiği zaman makam ve kakavanlardan değişik rivayetler gelmiş. Mesela Dürrü Kaka Ahmet Bey demiş bu feminizm sadizmle eştir. Acep Teker'e gitmiş o da feminizm psikopatlıktır deyip işin içinden çıkmış. Üstad Fuat Başgil ise bu feminizm olsa olsa kemalizmdir diyerek nükte patlatmış. Velhasıl Ahmet Bey bu canhıray sorusuna birbirini tutmaz yanıtlar aldığı için sorgulamasını sürdürmüş. Ama bu yıllar süren soruşturma sonucu Ahmet Bey'in adı Feminist Ahmet Bey'e çıkmış. Gel zaman git zaman bir kadınlar kongresi toplanması fikri ortaya atıldıkta, kongreye bir başkan arandıkta ilk akla gelen bizim Feminist Ahmet Bey olmuş. Hazreti geçirip apar topar divan kürsüsüne oturtmuşlar. Bilmiyoruz Ahmet Bey'in feministlikten ötürü sesinin incelip incelmediğini, kalçalarının kalınlaşıp kalınlaşmadığını. Yine de biz anlatalım Ahmet Bey'in kerrakesini. Bu feminizm 19. yüzyıl sonlarında özellikle İngiltere'de ucuzuna kadın ve çocukları çalıştırmak üzere tezgahlanmış bir burjuva oyunudur. Aletleri de burjuvanın gufuruk evde kalmış kızlarıdır. Erkeklere karşı kadın hakları savaşı sınıf mücadelesini geri plana atıcı bir yöne sokulmuştur. Oysa sömürülen emekçi kaçınılmaz olarak kadınını çocuğunu sömürecek, uğradığı sömürünün acısını bir bakıma onlardan çıkaracaktır ister istemez. Bu ekonomik sosyal sömürü temeli üzerinde zaten düşük işçi piyasasına sürülen kadın ve çocuklara, erkeklerine ve babalarına karşı hak iddiası, kışkırtısı, işsizliği büyüterek ücretleri düşürme oyununun bir parçasıdır. Oyun işçi sınıfını kendi içinde bölmeye yöneliktir. Nitekim bugün geri bıraktırılmış ülkelerden sanayileşmiş ülkelere koşturulan yabancı işçi akımı da uluslararası işçi sınıfı konumunu alt üst ederek kapitalizme ucuz işçi sağlama, aynı zamanda da işçi sınıfını kendi içinde ufalama kolpasıdır. Irkçılık da aynı paraleldeki bir bölücülük ayağıdır. Elbet kökü feodalizme uzanan erkekler karşısındaki kadın ve çocuk eşitsizliğini ortadan kaldırmak gerekecektir. Ama bunun yolu sömürüyü ortadan kaldırarak bu eşitsizliğin temelini ortadan kaldırmaktır. Bunu anladığımız içindir ki kadınlarımız, çocuklarımız, babalarıyla kocalarıyla birlikte temel sömürüyü ortadan kaldırma safında kilit olmaktadır. Bizim anamız sınıfsal anamızdır, çocuğumuz ise sınıfımızın geleceğidir. Amacımız da erkeği, kadını, çocuğu hep birliyiz. Amacımız da Türkiye'yi bu anasız, babasız, bu öksüz halden kurtarmaktır. İşte budur ileri giden Kadınlarla Erkekler Çocuklar Derneği. Düğün dernek olasıya bir birlik. Ne analar ne babalar günü ne de çocuk yılı. Bize, hepimize toplu ve topluca bir devrim süreci gerek. 18 Mayıs 1980 Bresementacılar. Televizyonda Tatlı Cadı diye fiktirici bir dizi gösteriyorlardı hani. Görmemişseniz daha iyi. Sement adında cadı soyundan gelme menta likörüne düşkün yalabık bir kahramanı vardı. Ne zaman başı sıkılsa reklamcı kocasıyla arasında bir tatsızlık çıksa atladığı gibi süpürgesine çat burada çat kapı arkasında derken cümle pürüzü bir çırpıda düzeltiveriyordu. Bizim %80'i egzamaya yol açan şampuanları hayat iksiriymişçesine halka yutturan reklam şampiyonlarımız, böyle doğaüstü güçlerle donanmış, marifetli avratlar tedarik etmişe benzerlerse de, onlar bile göz boyacılıkla Türk iş yöneticilerinin eline Le Lali kolonyası dökemezler. Baksanıza, bu muhteremler sittin senedir apış aralarına sıkıştırdıkları tavan süpürgeleriyle gah çıkarım gökyüzüne seyreylerim alemi, gah inerim yeryüzüne seyreyler alem beni diye giden Bektaşi nefesinden ilham almışçasına devletli patron gökdelenleriyle işçi gecekonları arasında sementacılık oynuyorlar. Adı Türk İş, aslı Made in America olan bu konfederasyon, John Ahmet'in devri daim makinesini devre dışı kılacak süreklilikle darphanesinde işçi hakları darp ederek dolara zarp edip duruyor. Lakin hangi saltanat kalabilmiş ki bu dünyada? Türk işin de altın suyu kaynamaya başladı şimdiden. Fokur diyor cadının kazanı ve yaşamımıza sam ve zam yelleri estiren IMF o kazanı da karıştırıyor ışımla. Denizciğer taifesi aman aman diye feryat figan ediyorsa da ne fayda? Hangi yeğenine ilelebet yar olmuş ki samamcı onlara olsun? IMF'nin fermanıyla Türkiye ekonomisinin enlemini de boylamını da alt üst eden önlemler, Türk işin yiyim kapılarını da yumrukluyor, iman tahtaları çatırdamaya başladı. Üstüne yığılıveren yükün sikletini çekemez olan işçi tabanı silkiniyor, debeleniyor, yıkıldı yıkılacak duvarlar. Tavan ise bastırdıkça bastırıyor yukarıdan, arada kalanın canı çıkacak. Denizciğer hükümet kapılarında yüz suyu döke dursa da gözünün yaşına bakan yok. Sert yapıyor olmuyor, mülayimleşiyor olmuyor. Toplu sözleşme, koordinasyon kurallarına kapağı atıyor, asgariye razıyız diyor. Askeriyi gösteriyorlar. Kuzum diyor, bari şu asgari geçim indirimini vergi dışı kılın. Demirel kanunu çıkarttık, ne olacak? Gerekli 100 milyar bulunmadıkça elimizde diye dayatıyor. Bu sefer denizciğer grev mirev diye babalanmaya kalkıyor, o zaman da sendikaların maliyece denetimi gözdağını dayıyorlar gözünün bebeğine. Derken sendika aidatlarının işverence kesilip sendikalara ödenmesi usulüne, check-off sistemine son verileceğinden dem vuruluyor. Yani altın suyu ta kaynağından sünnet edilecek, Türk işte kesesinin ağzını havaya açacak. Tüy yatımına gideyim diyor, çaresiz THY işinde olduğu gibi pazarlıktaki sendikayı piç gibi ortada bırakıyor. O sefer de işçi nezdinde ipliği pazara çıkıyor. O iplik ki pamuk ipliğinden zaten koptu kopacak, mahşuş boyalara boyayarak idare etmiş şimdiye kadar. Önümüzdeki günlerde dananın kuyruğu kopacak velhasıl. Hem öyle bir kuyruk ki boru değil, 650 bin işçi var kuyrukta halkın hakkını bekleyen. Karşı kaldırımda da sıkı yönetim, kuru sıkı sökmüyor, daha doğrusu sıkmıyor. Bakmayın siz Şide'nin Rize'den işçileri meclise yürütürüz diye atıp tutmasına. İşçiler kötürüm değiller elbet, yürümesine yürürler. Ama Şide Bey'in Amerikan hafif süvari marşı ile değil. Bresemanit acılar. Gayrı fazla oyalanmayın yüksek kaldırımlarda. Sihirli süpürgenize rahmet. Havalanın, dama çıkın, damdan aya, aydan iloya, Amerika'ya uçun. Görmüyor musunuz? Tarihin çöpçüleri geliyor yokuşun alt başından. Ellerinde de çalı süpürgeleriyle. 22 Mayıs 1980 Zambak Devrimi. Türkiye Cumhuriyeti tarihi, Misak-ı Milli kararının sağladığı hava paylarından yararlanarak, İkinci Dünya Harbi arifesine kadar dış baskıların ağırlığını savuşturmayı bilmiş. Çevresine yerleştirdiği yastıklara dayanarak, milli bir dış politika yürütme hevesi içinde başını dik tutmayı becermiştir. Bunun ne kadarı görüntü, ne kadarı gerçekte onu belirlemek egemen ideolojinin şapkasından başını kurtarmış, tarihçilerimize düşecektir ileride. İnönü 1938'deki anlaşmayla müttefiklere yamanmış olmasına karşın harp süresince bu bağımsız dış politika görünümünü sürdürmeyi Osmanlı sadrazamlarına pes dedirtecek bir ustalıkla başarmıştır. 1946'dan sonra ise seçim açığa vurulmuş, Türkiye kapitalist bloka resmen katılmıştır. Yine de Stalin'in ne derece ısrarlı olduğu hala tartışma konusu olan Kars, Ardahan ve Boğazlar üzerindeki iddiaları kalkan edilerek bu karara milli bir kılıf geçirilmiş ve bağımsız dış politika efsanesi topallayarak da olsa yürütülmüştür. Bunun bir sonucu olarak da millilik gerekçesi altında dış politika el vurulmaz, dil sürülmez bir tabu haline getirilmiştir. Ancak 1961 Anayasası'nın rüzgarıyla su yüzüne çıkan sol akımın zorlaması karşısında bu tabu belli bir ölçüde kırılabilmiştir. Bu bakımdan antikomünizm egemenlerin elinde yasaklayıcı etkinliğini hala koruyan bir silah hizmeti görmektedir. Yine de dediğim gibi solun sayesinde bu büyü bozulmuş ve dış politika artık tartışılabilir bir konu niteliği kazanmıştır. 27 Mayıs sanırım bu çığırın dışında kalan önemli dönemeçlerin sonuncusudur. Ama bu tarihsel olaylar dizisinin oluşumunda dış etkenlerin ağırlığını vurgulama zamanı gelmiştir. Bununla elbet o dönemde kopan iç politika fırtınasını gözden ırak ediyor değiliz. 27 Mayıs'ın temelinde bürokrasi ile yeni yetme burjuvazi arasındaki hesaplaşma sürecinin yattığı yolundaki teşhisler doğru olmasına doğrudur. Taktik düzeyde yer alan demokratik istemlerin, hakim teminatı, basın özgürlüğü şu bu ise o denli bir önem taşımadıkları 1961 Anayasası'nın sonradan kuşa çevrilmesinden de bellidir. Bir anımı anlatayım. Feyzioğlu ile ayaküstü bir karşılaşma sırasında Adnan Menderes bu kadar üstüne düştüğümüz demokratik taleplerinize he diyecek olursa o zaman ne yapacaksınız diye sorduğumda o zaman isteyecek başka şeyler buluruz demişti. Diyeceğim DP'nin başına örülen çorap öyle kısa konçlu bir çorap değildi. Hep yerli tığla da örülmüyordu üstelik. 1961'de Devrimleri Duyurma Derneği tarafından yayımlanan 27 Mayıs Tarih Albümü adındaki risaleden Osman Okyar'ın şu yorumunu biraz uzun düşse de size aktarmaktan kendimi alamayacağım. 4 Ağustos 1958 tarihinde Demokrat Parti tarafından ilan edilen OECD ve IMF, Milletler Arası Para Fonu gibi milletler arası teşekküllerle işbirliği halinde hazırlanan bu sözde stabilizasyon programı 1959 yılının ilk aylarına kadar az çok sıkı şekilde tatbik edilmişti. Maliye Bakanlığı'nca yayımlanan fiyat endekslerinin de gösterdiği gibi 1958 Ağustos'u ile 1959 Ocak ayı arasında toptan fiyat seviyesindeki artış %10'un biraz üzerindeydi. Bu müddet zarfında fiyatlar 3 ay için müstakar kalmış fakat 1959'un Mart ayında yeniden yükselmeye başlamıştı. Enflasyonun yenilenmesinin sebebi hükümetin stabilizasyon programlarına riayet etmemesiydi. Şimdi ise 6 ay kendi kendini biraz disiplin altına aldıktan ve sarfiyatını tahdit ettikten sonra Menderes hükümeti bu lüzumlu davadan bıkıyor, stabilizasyon programını tatbikten kaçınıp enflasyona dayanan eski milli metotlarına dönme yollarını arıyordu. Neden? Çünkü her ne pahasına olursa olsun memleketteki muhtelif ekonomik grupların siyasi müzaharetini kazanmak arzusunda olan Menderes, yeni bir enflasyon dalgasını memleketi tamamen mahvetmesine, Türkiye'nin batılı müttefiklerinin dostluk ve itimadını uzun müddet için kaybetmesine aldırmıyordu. Yukarıdaki alıntıda yer alan enflasyona dayanan eski milli metotlar ibaresine dikkatinizi çekmek isterim. Batılı müttefiklerinin dostluk ve itimadını kaybetme sözü ilginç değil mi? Ben o sırada BBC'de Türkçe kısmının spikerlerinden biri olarak çalışıyordum. Bizim İngiliz amirlerimizin direktifi altında o zaman Londra radyosundan yaptığımız yayınlar, emin olun, Menderes gibi şiddetli bir Batı dostuna reva görülecek soyundan değildi. Fatin Rüştü Zorlu'nun Büyükelçiliğimiz kanalıyla yolladığı resmi protestolar da bu izlenime hak verdirici belgelerdir. Size bir alıntı daha sunayım. Walter F. Walker'ın yazdığı ve The Brookings Institution, Washington D.C. tarafından 1963'te yayımlanan, bizde de Cem Yayın Evi'nin 1967'de 1960 Türk İhtilali adıyla çevirisini çıkardığı kitabın 18. sayfasındaki dipnotuna bir bakalım. 1950'den beri dış politika konusunda partiler arasında önemli ayrılıklar olmamıştı. Yalnız Menderes 1960 Temmuz'u için planlanan ve tabii gerçekleşmeyen Moskova ziyareti için tenkitlere uğramıştı. Doğrulanmayan bazı söylentilere göre Menderes 1921'de mevcut sınırlar belirlendikten bu yana Rusya ile Türkiye tarafından hak iddiasına konu olan Kars çevresindeki bölgeleri Sovyetler Birliği'ne satmak karşılığında Rusya'dan geniş ödünler almayı planlamaktaydı. Bu önemli bit yeniklerinin ışığı altında ABD'nin ve Britanya'nın darbe hazırlıklarından habersiz olduklarına akıl erdirebiliyor musunuz siz? Yaşar Kemal'in MBK üyeleriyle yaptığı röportaj dizisinde darbecilerimiz hangi kitapları okudunuz sorusuna çoğunlukla nedense Beyaz Zambaklar Memleketinde ve Vadideki Zambak adlı kitapları okuduk diye yanıt verdilerdi. Ben de kansız devrim iddiasına nazire olarak 27 Mayıs devrimine Zambak devrimi denmesini önermiştim. Zamanla zambağın da o kadar ak bir çiçek olmadığı anlaşıldı zar. Boyumdan büyük bir laf söyleyeyim mi size? Adnan Menderes IMF'nin ipiyle asıldı. 29 Mayıs 1980. 34. ayrımın sonu. Sayfa 489.